Ayrım 3 ama 118. gece olunca demiş ki: "Bilesin ki yuvarlak top senin yüreğin anlamındadır. Sevgilinin evinde bulunmana karşın havalarda gezen, ne denli az tutuşturduğunu gösteren yüreğinin. Hurma çekirdekleri kalbin meyvesi olan tutkunun sende kesinlikle bulunmamasından ötürü yüreğin onlar gibi kuru olduğu anlamındadır. Sabır timsali Hazreti Eyüp'ün ağacı olan keçi boynuzunun taneleri, aşıklar bakımından onca değerli olan bu erdemi sana hatırlatmak için oraya konmuştur. Koyunun aşık kemiğine gelince, bunu açıklamaya bile gerek yoktur," dedi. Bunu duyunca, "Fakat ey Azize, bıçağı ve iki gümüş dirhemi unuttun," diye haykırdım. Azize de titremeler içinde bana, "Ey Aziz, senin için çok korkuyorum. İki gümüş dirhem gözlerinin timsalidir. Bunlarla sana iki gözüm üzerine yemin ederim ki bir daha gelip uyuyakalırsan acımaksızın seni bıçakla doğrarım," demek istiyor. "Ey amcamın oğlu, çok korkuyorum," dedi. Bunu duyunca yüreğim onun acısını paylaştı ve ona, "Ey amcamın kızı, Allah aşkına bunun çaresi nedir? Bu umarsız felaketten kurtulmam için bana yardım et," dedim. O da bana, "Dostlukla ve saygıyla. Ama benim sözlerimi dinlemen ve onlara uyman gerek. Yoksa yapılacak başka şey yok," dedim. "İşittim ve itaat ettim. Babamın başı üzerine yemin ederim," diye cevap verdim. Bunun üzerine Azize, vaadime güvenerek mutlulandı ve beni kucaklayarak dedi ki, "Pekala, işte anlatıyorum. Bütün gün burada uyumalısın. Böylece gece oradayken kendini uykuya kaptırmazsın. Uyandığında ben sana yiyip içmek için ne gerekirse vereceğim. Böylece korkacak bir şey kalmaz," dedi. Gerçekten Azize beni yatmaya zorladı ve beni tatlı tatlı ovuşturmaya koyuldu. Ben bu tatlı ovuşturmaların etkisiyle uyumakta gecikmedim. Akşama doğru uyandığımda onu yanımda otururken ve elindeki yelpazeyle beni serinletirken buldum. Onun ben uyurken boynu ağlamış olduğunu anladım. Çünkü giysileri gözyaşlarının izlerini taşıyordu. Bunun üzerine Azize bana yiyecek şeyler getirip kendisi lokmalarımı sokarak ağzıma yedirdi. Bana sadece yutmak ve doyuncaya kadar yemek zahmeti kaldı. Sonra bana içmek için bir tas şekerli gül suyunda erimiş çiğde şerbeti verdi. Bu da beni adamakıllı serinletti. Sonra ellerimi yıkadı ve miskle kokulandırılmış bir peşkirle kuruladı ve ellerime kokulu sular serpti. Sonra hatırı sayılır güzellikte bir urbe getirdi ve bunu bana giydirdi. Ve bana, "Eğer Allah isterse bu gece senin için beklentilerinin gecesi olacak," dedi. Sonra beni kapıya kadar götürerek, "Ama özellikle tavsiyelerimi unutma," diye ekledi. Ona, "Hangilerini?" diye sordum. Bana, "Ey Aziz, sana öğrettiğim dizeleri," dedi. Böylece daha önceki gecelerde olduğu gibi bahçeye ulaştım. Kemerli kubbenin bulunduğu salona girip görkemli halıların üzerine oturdum. Gerçekten tıka basa karın doyurmuş olduğumdan tabaklara ilgisizlikle baktım ve böylece gece yarısı gelinceye kadar bekledim. Kimseler görünmüyordu. Bir çıtırdı bile yoktu. Bu durumda geceyi bir yıl geçmişçesine uzun buldum ama sabrettim ve biraz daha bekledim. Böylece gecenin üç çeyreği akıp gitmiş ve şafağın muşturucu horozların ötme zamanı gelmişti. Bir yandan da açlık beni sarmaya başlamıştı. Ve gittikçe o kadar kuvvetle kendini duyurdu ki içim tabaklardaki yiyecekleri tatmak arzusuyla doldu. Ve artık içimden geçenlere dayanamaz oldum. Hemen ayağa kalktım. Tepsinin üzerindeki büyük örtüyü kaldırdım ve doyuncaya kadar yedim. Sonra bir bardak, sonra iki bardak, sonunda da 10. bardağa ulaşıncaya kadar şarap içtim. Başım ağırlaştı. Ama ben canla başla direniyor, kendimi kasıyor ve başımı her yana sallayarak uykuyu def etmeye uğraşıyordum. Ama artık dayanamayacak ve kendimi koy verecek bir hale geldiğim sırada bir gülme ve bir etek hışırtısı duyar gibi oldum. Kıvrak bir şekilde ayağa kalkmak ve ellerimi ve ağzımı yıkamak için ancak zamanım oldu. O sırada dipteki perdenin kaldırıldığını gördüm. Ve gülerek yöresinde yıldızlar kadar güzel 10 genç esiri olduğu halde kız içeri girdi. Gökteki ayın ta kendisi gibiydi. Kenarı tamamıyla kırmızı, altın tellerle işlenmiş, yeşil satenden bir giysiyle bürünmüştü. ve sana sadece bir fikir vermiş olmak için ey genç efendim şairin şu dizelerini okuyacağım. İşte karşında. Yüksekten bakan harika kız. Düğmesiz yeşil giysileri arasından göz kamaştıran göğüsleri neşeyle beliriyor. Saçları da çözülmüş. Ve ben hayran. Adını soracak olsam bana ben aşıkların yüreklerini ölümsüz bir ateşle yakan kişiyim der. Ve ona aşk işkencelerinden söz edersem bana ben sağır bir kaya ve yankısız bir gökyüzüyüm. Ey gafil! Kayanın sağırlığından ve gökyüzünün yankısızlığından şikayet edilir mi hiç der. Ama ben yine de ona ey kadın! Yüreğin kayaysa bilesin ki benim parmaklarım bir zamanlar Musa'nınkiler gibi kayadan bir kaynağın berraklığını fışkırtırlar derim. Ve gerçekten ey genç efendim, bu dizeleri ona okuyunca bana güldü ve dedi ki çok güzel dizeler bunlar. Ama bu kez nasıl oldu da kendini uykunun pençesinden kurtarabildin? Ona senin gelişini rüzgarı ruhumu canlandırdı da ondan diyerek yanıt verdim. Bunun üzerine kölelerine dönüp onlara göz kırptı. Bunu görünce uzaklaşarak salonda bizi yalnız bıraktılar. O da iyice yakınıma gelerek oturdu. Göğsünü bana yaslayarak kollarını boynuma sardı. Ben de dudaklarımı dudaklarına bastırdım ve üst dudağını emdim. O sırada o da benim alt dudağımı emiyordu. Sonra beline sarıldım ve büktüm ve ikimiz birden halının üzerinde yuvarlandık. Bunun üzerine bacaklarının arasındaki narin açıklığa kayarak girdim ve tüm giysilerini soydum. Ve öpüşlerin, okşamaların, kimdiklemelerin ve ısırmaların, bacakların ve kalçaların havalanıp inmelerinin ve salon boyunca çılgınca kaçıp kovalamaların birbirine karıştığı bir sevişme çabasına giriştik. Öyle ki sonunda kız tükenmişçesine ve arzudan ölürcesine kollarıma düştü. O gece adeta gönlümce tatlılıklar getiren ve duygularım için şenlik oluşturan bir gece oldu. Şairin dediği gibi, neşe doluydu o gece ve bahtımın tüm geceleri içinde kolay ve tadına doyum olmaz letafetteydi. Şarap bardağı da bir an bile al rengini terk etmedi. O gece uykuya çek git, sanıyor musun ki göz kapaklarım seni arzulayacak? Bacaklara ve gümüş kalçalara da yaklaşın bakalım dedim. 1. Paul Smithers'ın Marjorie çevirisinde bu dizeler şöyle anlatılmış. Bu seçkin ve rahat gecede bardak şaraptan yana hiç boş kalmadı. Uykuya seni tanımıyorum dedim. Gümüş beyazlığındaki kalçalara ise sizi tanıyorum dedim. Ama sabah olunca ondan izin istemekteyken beni bir an durdurdu ve bana biraz bekle, sana göstermek istediğim bir şey var dedi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 119. gece olunca demiş ki, Aziz öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş. Beni bir dakika durdurdu ve bana biraz bekle, sana göstereceğim bir şey ve vermek istediğim bir öğüt var dedi. Bunun üzerine biraz şaşırmış, yeniden onun yanına oturdum. Bir bohça açtı. Ve içinden şurada karşında gördüğün, üzerinde ilk gazelin işlenmiş olduğu dört köşe ipek kumaşı çıkardı genç efendim. Ve bunu bana verirken, bunu titizlikle sakla. Bu genç dostlarımdan bir genç kızın, Kafur ve Billur Adaları Sultanı'nın elinden çıkmadır. Bu Bergüzar hatıra eşyası. Senin için yaşamda büyük bir önemi olmalı. Ve de sana bunu vereni hatırlatmalıdır dedi. O zaman ben de şaşkınlığın doruğunda ona sevgi gösterileriyle teşekkür ettim. Ve yanından ayrılmak için ondan izin aldım. Ama başıma gelen tüm harika şeylerin etkisi altında Azize'nin bana ezberlettiği dizeleri okumayı unuttum. Eve ulaştığımda zavallı yeğenimi yatmış buldum. Yüzü yakın bir tehlikeyi gösteren izler taşıyordu. Ama benim için içeri girdiğimi görünce ayağa kalkmak için epeyce gayret sarf etti. Beni bağrına bastı ve uzun uzadıya göğsünün üzerinde tuttu ve bana ''Sana öğrettiğim dörtlüğü okudun mu?'' diye sordu. Bunu duyunca şaşırdım ve ona ''Ah, unuttum okumayı. Bunun nedeni de ipek kumaş üzerine işlenmiş olan şu gazeldir.'' dedim. Ve onun önünde kumaşı açıp söz konusu gazeli gösterdim. Bunu görünce artık Azize kendini tutamadı ve önümde hışkırıklıklar kopardı ve gözyaşları arasında bana şu dizeleri okudu. Ah, zavallı yürek, söylesene. Tüm bağlılıkların sonunun bıkkınlık olması kaide ve tüm dostlukların sonu kopukluk değil midir? Sonra da, ey yeğenim, Allah aşkına, gelecek sefer ona dörtlüğü okumayı unutma, diye ekledi. Kendisine, onu bana bir kez daha tekrarla, çünkü hemen hemen unuttum, diye yanıt verdim. Bunun üzerine bana dörtlüğü tekrarladı ve ben de iyice kafama soktum. Sonra da akşam olunca bana, işte saati geldi, Allah seni güvenlikle kollasın, dedi. Bahçeye ulaşınca salona girdim ve orada sevgilim beni bekler buldum. Beni hemen karşılayıp kucakladı ve beni kucağına oturttu. Sonra yiyip içmemizi bitirince tam bir cinsel doyum sağlayarak birbirimize sahip olduk. Burada sabaha kadar olan sevgi savaşımızın ayrıntılarını anlatmak yararsız. O zaman bu kez Azize'nin dizelerini ona okumayı unutmadım. Ey siz tüm aşıklar! Allah için söyleyin bana. Aşk hiç terk etmeden kurbanının yüreğinde yer tutarsa kurtuluşu ne yoldan olur bunun? Bu dizelerin dostumun üzerindeki etkisini sana asla anlatamam efendim. Heyecanı öylesine büyük oldu ki, yeğenimin çok katı olduğunu söylediği yüreği adeta göğsünde eridi ve bol bol gözyaşı dökerek doğaçlamadan şu dizeleri okudu. O yüce yürekli rakip onurlansın. Tüm sırları biliyor ve sessizce saklıyor. Bölüşmeksizin ıstırap çekiyor ve mırıldanmadan susuyor. Sabrın hayranlık verici değerini biliyor. Ben de dikkatle dinleyerek sonradan Azize'ye tekrarlamak için bu dizeleri aklımda tutmaya çalışıyordum. Ve eve döndüğümde Azize'yi şilte üzerinde oturmuş beni beklerken buldum. Ona bakan annem de yanında oturuyordu. Zavallı Azize de yüzünde büyük bir solgunluk taşıyordu ve öylesine zayıftı ki sanki bayılacakmış gibi bir hal vardı üstünde. Acıyla gözlerini bana doğru kaldırdı ve kımıldamadan baktı. Bunun üzerine annem bana şiddetle bakarak başını salladı ve bana "Ey Aziz, yazıklar olsun sana. İnsan nişanlısını böyle yüzüstü bırakır mı?" dedi. Ama Azize annemin elini tutarak öptü. Ancak işitilebilir bir sesle bana "Ey amcamın oğlu, benim tavsiyemi unuttun mu?" diye sormak üzere onun sözünü kesti. Bunun üzerine ona, "Sakin ol ey Azize." Onu heyecandan heyecana sürükleyen dizeleri kendisine okudum. O da bana, "Şu dizeleri okudu." diyerek kendisine söz konusu dizeleri okudum. Azize de bunları işitince sessizce ağladı ve şairin şu sözlerini mırıldandı. "Sırrı saklamayı bilmeyen ve de felaketi sabırla karşılamayan kişinin ölümü, paylaşmayı dilemekten başka bir şey kalmamıştır. Böyle de olsa, benim tüm yaşamım her şeyden el etek çekmekle geçip gitmiştir. Dost sözünden mahrum ölüyorum. Ah, ben ölünce yaşamımın felaketi olana selamlarımı ulaştırın." Sonra da, "Amcamın oğlu, sevdiğin kızı yeniden gördüğün zaman ona bu dizeleri oku. Ve yaşam sana tatlı ve kolay olsun ey Aziz," diye ekledi. Gece olunca adetim üzere bahçeye geri döndüm ve salonda bekleyen sevgilimi buldum. İkimiz yan yana oturup yedik, içtik ve birbirimizle her türden oynaştık. Sonra da birbirimize sarılarak sabaha kadar yattık. O zaman Azize'ye bulunduğum vaat aklıma geldi. Öğrendiğim dizeleri dostuma okudum. Bu dizeler işitir işitmez birdenbire büyük bir feryat kopardı ve korku içinde irkilerek, "Vallahi bu dizeleri söylemiş olan kişi şimdi kuşkusuz ölmüş bulunmaktadır," diye haykırdı. Sonra da, "Umarım ki bu kişi senin bir yakının, bir kız kardeşin ya da bir yeğenin olmasın. Çünkü hiç tereddüt etmeden sana şimdi onun ölülere katılmış bulunduğunu tekrarlayarak söylüyorum," diye ekledim. Bunun üzerine ona, "Bu kız benim amcamın kızıdır ve de nişanlımdır," dedim. Ama o, "Ne dedin?" diye haykırdı. "Niye bu tür bir yalan söylüyorsun? Doğru olamaz bu. O gerçekten senin nişanlın olsaydı onu başka türlü severdin," diye haykırdı. Ona, "Gerçekten nişanlımdır ve de amcamın kızı Azize'dir o," diyerek sözümü tekrarladım. Bunu duyunca, "Öyleyse bana neden söylemedin? Vallahi bu bağlantıyı bilseydim asla onun elinden nişanlısını almazdım. Felaket bu. Ama söyle bana, o bizim bütün aşk buluşmalarımızı biliyor muydu?" dedi. Ben de, "Kesinlikle. Ve bana belirttiğin alametlerin anlamını çözen de oydu. Onsuz sana asla ulaşamazdım. Onun yararlı nasihatleri ve hayırlı yol göstericiliği sayesinde maksadıma ulaşabildim," dedim. Bunu duyunca, "Pekala. Onun ölümüne sen neden olmuşsun. Zavallı nişanlının yaşamını mahvettiğin gibi Tanrı da senin yaşamını mahvetsin. Haydi şimdi çabuk git. Bak bakalım ne olmuş," diye haykırdı. Bunu duyunca aklımı bu kötü haberle yorarak acele oradan çıktım ve evimizin bulunduğu sokağın başına ulaşırken evin içinde dövünen kadınların yas belirtisi olan haykırışlarını duydum. İçeri girip çıkan komşulardan soruşturdum. Biri bana, "Azize'yi odasının kapısının ardında ölü bulmuşlar," dedi. Bunun üzerine evin içine daldım. Beni ilk gören kimse annem oldu. Ve bana, "Tanrı önünde onun ölümünün sorumlusu sensin. Ve bunun vebali senin boynundadır. Ah oğlum, çok kahredici bir nişanlı oldun sen," diye haykırdı. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 120. gece olunca demiş ki, "Ah oğlum, çok kahredici bir nişanlı oldun sen," diye haykırdı ve beni sitemlere boğup itham etmeyi sürdürürken içeri babam girdi. Bunun üzerine bir an sustu. Babam da cenaze hazırlıklarına başladı ve tüm dostlarımız ve yakınlarımız gelip hepsi hazır olunca cenazeyi kaldırdık ve kabir üzere gidip kurulan çadırlarda 3 gün kalarak ve kutsal kitabı okuyarak büyük gömme merasimi için gerekeni yaptık. Bunun üzerine eve annemin yanına geldim. Rahmetli bahtsız yeğenim hakkında yüreğimin acıyla dolu olduğunu duyumsadım. Annem de yanıma gelip bana, "Oğlum, zavallı Azize'nin yüreğini parçalayacak kadar ona karşı seni kusurlu kılan nedenleri artık bana anlatmanı istiyorum. Çünkü, ey oğlum, ona her ne kadar hastalığının nedenini sordumsa da asla bana açıklamak istemedi. Ve özellikle sana karşı tek bir acı söz bile sarf etmedi. Aksine senin için sonuna kadar hayır duaları okudu. Ey Aziz, Tanrı rızası için bu bahtsızı böyle ölümü sürükleyen şeyin ne olduğunu bana anlat," dedi. Ona, "Ben mi? Hiçbir şey yapmadım," dedim. Ama annem ısrar ederek bana, "Tam can vereceği sırada onun başucundaydım. O sırada bana döndü ve bir an için gözlerini açarak bana, "Ey amcamın eşi, benim kanımın bedelini kimseden sormaması için Tanrı'ya yakarılarda bulundum ve yüreğimi kıyma uğratanları bağışlamasını diledim. İşte artık gerçekten fani bir alemden ebedi bir aleme geçiyorum," dedi. Ben de ona, "Kızım, ölümden söz etme, Tanrı yakında şifanı verir," dedim. Ama bana acı bir gülümseyişle baktı ve, "Ey amcamın eşi, senden oğlun Azize unutmamasını dileyerek son vasiyetlerimi nakletmeni rica ediyorum. Gittiği yere her ulaştığında orayı terk etmeden önce şu sözleri söylesin. Ölüm ihanetten daha tatlı ve yeğdir," dedi. Sonra da beni böylece mutlulandır ve öldükten sonra da tıpkı yaşarken yaptığım gibi onu gözetirim sözlerini ekledi. Sonra yastığını kaldırıp altından sana vermekle beni görevlendirdiği bir şey çıkardı. Ama bunu sana en has duygulara ulaşıp ölümüne gerçekten üzülüp gönülden pişman olduğunu görmeden vermeyeceğime dair de yemin ettirdi. Ben de oğlum bu şeyi senin için titizlikle sakladım ve ileri sürdüğü koşulun yerine geldiğini gördüğüm zaman onu sana vereceğim," dedi. Bunun üzerine anneme, "Öyle olsun ama bana pekala bu şeyi gösterebilirsin," dedim. Ama annem sert bir şekilde reddederek yanımdan ayrıldı. Siz efendim, yüreğimin sesine kulak asmak istemeyişimden benim o sırada nedenle düşüncesiz ve ne kadar aklı kıt bir dönem geçirdiğimi anlayabilirsiniz. Zavallı Azize'nin ölümünü ağlayacak ve matemini içimde taşıyacak yerde eğlenmekten ve hoşça vakit geçirmekten başka bir şey düşünmüyordum. Ve hiçbir şey sevgilimin yanında bulunmayı sürdürmekten daha lezzetli gelmiyordu bana. Böylece akşam olur olmaz onun evine gitmek için acele ettim. Onu da beni yeniden görmek için diken üstünde oturur gibi sabırsız buldum. İçeri girer girmez yanıma koştu, boynuma sarılarak bana yeğenim Azize'den haber sordu. Ben de kendisine onun ölümünün ve cenazesinin kaldırılmasının ayrıntılarını anlatınca yüreği acıyla sızladı ve ah, ölümünden önce sana yaptığı iyilikleri ve hayranlık verici özverisini bilseydim, ona ne çok teşekkür eder, onu her bakımdan ne çok ödüllendirirdim dedi. Bunun üzerine ona ve de özellikle bana vasiyet ettiği sırası gelince, benim de sana açıklamam için son olarak anneme söylediği şu dize var. Ölüm ihanetten daha tatlı ve yeğdir dedim. Genç kız bu sözleri duyunca, Allah ondan merhametini esirgemesin. Bak öldükten sonra bile hala sana yardımda bulunmakta. Çünkü bu sade sözcüklerle senin için düşündüğüm yok etme tasarısından ve içinde düşürmeyi kararlaştırdığım tuzaktan seni kurtarıyor diye haykırdı. Bu garip sözleri işitince şaşkınlığın doruğuna ulaştım ve sen ne diyorsun? Nasıl? Biz birbirimize sevgiyle bağlıyız. Oysa sen beni öldürmeyi tasarladığından söz ediyorsun. Beni içine düşüreceğin bu tuzak da neymiş bakalım diye haykırdım. O, ey çocuk, ey gafil, görüyorum ki senin biz kadınların yapabileceği tüm ihanetlerden hiç haberin yok. Ama üzerinde durmak istemiyorum. Yalnız bil ki benim ellerimden kurtuluşunu yeğenine borçlusun. Bununla birlikte genç olsun, yaşlı olsun, bundan böyle benden başka hiçbir kadına ne bir bakış ne de bir sözle hitap etmen kaydıyla seni bağışlıyorum. Yoksa başına çok felaketler. Evet, pek çok felaket gelir. Çünkü seni nasihatleriyle destekleyen kişi öldüğüne göre artık seni benim ellerimden çekip kurtaracak kimsen olmayacak. Bu koşulu unutmamaya çok dikkat et. Bir de senden bir ricam olacak dedi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirini görmüş ve yavaşça susmuş. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 35.